Ayrım 5.
Daha sonra bir gece Astor'u evdeki küçük çalışma odasına çağırıp ona öğrenim için İngiltere'ye gönderileceğini ve orada Londralı Bay Prior adlı bir adamın yanında bankacılığın kurallarını öğreneceğini söyledi. Daha fazla açıklama yapmamıştı ama Astor aşk ilişkisine son vermek üzere uzaklaştırıldığını sezinliyordu. Oysa baba April çalışma odasının kapısında kızı Nicole'ün kendilerini dinleyeceğini hesaba katmamıştı. Kız büyük okyanusta kopan küçük bir bora gibi taşkın tavırlar sergileyerek içeri girdi. Tutkuyla kendisini daha da güzel gösteren patlamayı yaptı. Astor'u buradan uzaklaştıramazsın diye bağırdı. Aksi takdirde ikimiz birlikte kaçarız. Baba April hiç kızmayıp kızına gülümseyerek ama ikiniz de okulunuzu bitirmek zorundasınız derken yatıştırır gibi konuşuyordu. Utançtan kıpkırmızı kesilen oğlana dönen Nicole, Astor gitmeyeceksin değil mi yoksa gidecek misin diye sordu. Oğlan yanıt vermedi ve kız hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sıradan bir baba için böyle bir sahne karşısında etkilenmemek olanaksızdır. Oysa baba April durumdan büyük keyif alıyordu. Kızı olağanüstüydü. Töresel anlamda gerçek bir mafya örgüt üyesi gibi davranıyordu. Bu baba April için büyük bir ödüldü. Daha sonraki haftalar boyunca Nicole babasıyla konuşmaya direndi. Kendisini odasına kapayıp kimseyle konuşmadı. Ancak baba April onun sonsuzluğa değin kırık kalpli kalacağından korkmuyordu. Ayrıca Astor'un yeni yetmeliğe geçen oğlanların düştüğü tuzakları yaşamamasından da keyif alıyordu. Elbette ki Astor Nicole'u sevmişti ve kuşkusuz kızın kendisine karşı gösterdiği tutkulu adayış oğlana kendisini dünyanın en önemli kişisi oymuş gibi algılatmıştı. Sıradan bir genç böyle bir özenden dolayı azgınlaşabilirdi. Aynı zamanda baba April, Astor'un yaşamındaki zaferlerle dolu yürüyüşünde önüne çıkabilecek, kendisini durdurucu engellerden özgür kalmayı istediğini anlayabiliyordu. Baba April, duruma gülümseyerek bakıyordu. Bu oğlanın güçlü içgüdüleri vardı ve onun gerçek eğitim görmesinin tam zamanıydı. Ve şimdi emekliye ayrılışından 3 yıl sonra baba Raymond April yaşamda doğru seçimleri yaptığı için sevinçle kendisini güvencedeymiş gibi algılıyordu. Gerçekten öyle güvence içindeydi ki artık çocuklarıyla daha sıkı ilişkiler kuruyor ve sonunda babalığın keyfini sürebiliyordu. Elbette bu bir noktaya kadardı. Valerius son 20 yılının büyük bölümünü ABD Kara Ordusu'nun uzak askeri tesislerinde geçirdiği için kesinlikle babasına yakın olamamıştı. Şu anda West Point'teydi. Sık sık görüşmeye ve fikir alışverişinde bulunmaya başlamışlardı. Gene de aralarında sıkı bir ilişkinin kurulması oldukça güçtü. Mark Antonio ile durum daha farklıydı. Baba April ile ikinci oğlu dostça ilişkiler içindeydi. Mark Antonio TV'deki işini babasına anlatıyor, dünyayı daha yaşanılası bir yer durumuna getirmek için izleyicilere karşı görevlerini açıklarken çok heyecanlı bir ruhsal durumu yaşıyordu. Böyle insanların yaşamı baba April'e peri masalı gibi gelirdi. Ancak baba bunları dinlerken kimi zaman büyülenmiş gibi oluyordu. Ailenin bir araya geldiği bazı akşam yemeklerinde Mark Antonio ile baba, öteki aile üyelerini eğlendirmek üzere sanki arkadaşmış gibi tartışıyorlardı. Bir seferinde baba April, Mark Antonio'ya, "Sizin TV dizilerinizdeki melekler kadar iyi ya da şeytan ruhlu kötü insanları gerçek yaşamda hiç görmedim şimdiye dek" demişti. Mark Antonio ise babasına, "İzleyicilerimizin isteği ve inancı bu yönde. Biz onların istediklerini vermek zorundayız" demişti sadece. Bir başka aile toplantısında da Valerius, Körfez Savaşı'nın gerisinde yatan mantığı açıklamaya çalışmış, ayrıca insanların ekonomik çıkarları ve kişisel haklarının öneminden söz ederken sözü Mark Antonio'nun TV ağındaki reyting karmaşasına getirmişti. Ancak baba bütün bunlara umursamazlıkla bakıp omuz silkiyordu. Çünkü bunlar kendisini hiç ilgilendirmeyen güç arındırmalarıydı. "Bana şunu anlat" diyerek büyük oğlu Valerius'a sordu. "Uluslar savaşları gerçekte nasıl kazanırlar? Bu işte belirleyici etken nedir?" Valerius bu soruların yanıtını daha önce kendi kendine aramıştı. "Başlarında zeki generalleri olan iyi eğitilmiş orduları vardır. Kiminin yitirdiği, kiminin de kazandığı büyük savaşlar yaşanır. Haber almada çalıştığım sıralarda her şeyi bir bir çözümleyince şu sonuca varmıştık. En çok çelik üreten ülke savaşı kazanır. Bu net olarak böyledir." Aldığı yanıtla tatmin olan baba April, başını öne eğip onayladı. Babanın en sıcak ve yakın ilişkileri kızı Nicole ileydi. Kızının başarıları, fiziksel güzelliği, tutkulu doğası ve zekasıyla gurur duymaktaydı. Ve gerçekten 32 yaşında genç bir avukat olarak Nicole pek güçlü siyasal ilişkilere giren, mahkemelerde temsil ettiği kişiler adına hiç kimseden korkmayan bir hukuk savaşçısı durumuna gelmişti. Bu konuda baba April gizlice kızına yardımcı olmuştu. Kızın avukatlık bürosu babaya çok borçluydu. Ancak erkek kardeşleri iki nedenle bunu bilmemezlikten geliyordu. Nicole boşanmış bir kadındı ve çok sayıdaki davada kişiler yararına parasız olarak savunma yapıyordu. Kızına hayran olmasına karşın baba April onu hiç ciddiye almazdı. Ne de olsa o bir kadındı ve de erkekleri değerlendirme zevki yönünden sorumluydu. Aile yemeklerinde baba kız yaşam dolu iki düşman kedi gibi sürekli hırlaşıp tartışırlardı. Ancak ciddi çekişme konuları babanın kızına karşı incelik ve tatlılığını etkileyecek türden tek bir taneydi. Nicole insan yaşamının kutsallığına inanıyor ve idam cezasının kaldırılması gerekliliğini savunuyordu. Cezaların en büyüğü olan idamın kaldırılması yolunda bir kampanya organize etmişti ve bu kampanyayı kendisi yönetiyordu. Babası ona bu konuda sık sık neden diye soruyordu. Ve Nicole her seferinde öfkeyle kudurmuş gibi oluyordu. Çünkü genç kadın özde bu en büyük cezanın sonunda insanlığı yıkıma uğratacağına inanmaktaydı. Eğer bir adamın öldürülmesine göz yumulursa başka inanışlar nedeniyle ve diğer koşullar altında olay mazur görülebilirdi. Sonunda uygulama evrime ya da insanlığın yararına olmayacaktı. Bu inanışı Nicole'ü erkek kardeşi Valerius ile de sürekli anlaşmazlığa götürüyordu. Ne olursa olsun ordunun yaptığı neydi, savaşların nedeni genç kadına önemli gelmiyordu. Adam öldürmek cinayetti ve bu hepimizi daha kötüye, yani yamyamlığa ya da daha beter durumlara götürüyordu. Her fırsatta Nicole, ülkesinin her yerindeki mahkemelerde kişileri idam cezasından kurtarmak üzere savaşın veriyordu. Baba April ise bunu saçmalıkların dikalası olarak görüyordu. Gene bir başka aile yemeğinde baba April, kızının şerefine kadeh kaldırmayı önerdi. Nicole o sırada hiç para almadan yaptığı savunmasıyla son 10 yılın en korkunç canilerinden birinin idam cezasını durdurmayı başarmıştı. Bu davadaki suçlu en iyi arkadaşını öldürmüş ve ölen adamın dul karısına işkence yapmıştı. Sonra olay yerinden kaçarken bir benzin istasyonunu soymuş, kendisine karşı koyan benzin istasyonunun iki görevlisini öldürmüştü. Daha sonra 10 yaşındaki bir kızın ırzına geçip onu da öldürmüştü. Kaçarken iki polis memuruyla çatışmış ve belki onları da öldürmek üzereyken yakalanmıştı. Nicole bu durumda savunmasına suçlunun cinnet geçirmiş olması ve yaşamının geri kalanını hiçbir zaman özgür kalma umudu bulunmaksızın bir akıl hastanesinde geçirmesi zeminine oturtarak davayı kazanmıştı. Bir sonraki aile yemeği gene Nicole'ün başka önemli bir davayı kazanması şerefine düzenlenmişti. Genç kadın büyük bir mesleki riski göze alarak zor bir yasa ilkesini savunmuş ve yüz akıyla çıkmıştı. Ardından baro yönetiminin karşısına mesleğin ahlak kurallarına uymaması nedeniyle sorgulanmak üzere çıkarılmış ve suçsuz bulunmuştu. Davayı kazanmış, daha sonra baroda da aklanmıştı. Şimdi coşkuluydu, ruhu pek yücelerdeydi. Baba April neşeli bir tavırla konuşup her zamanki gibi davaya ilgisini ortaya koyuyordu. Baro da aklandığı için kızını kutluyor ama kafasının karıştığını söylüyordu. Gerçekten öyleymiş gibi Nicole'ün durumu kendisine açıklamasını ısrarla istiyordu. Genç kadın bu davada 30 yaşındaki bir erkeği savunmuştu. Suçlu 12 yaşındaki bir kıza işkence yapmış, ırzına geçmiş, onu öldürmüş ve ölü bedeni polisin bulamayacağı bir yere saklamıştı. Olayla ilgili tüm ipuçları adama karşı ve inandırıcıydı. Oysa ceset bulunmazsa jüri bu adama idam cezası vermeye istekli olmayacaktı. Olaydaki kurban kızın aile üyeleri cesedin bulunması için çaba harcarken büyük acı çekiyorlardı. Katil avukatı olarak Nicole gizini, yani cesedi nereye gömdüğünü açıklamış ve genç kadına bu konuda pazarlık etme yetkisi de vermişti. Yani idam cezasının hafifletilmesi karşılığı cesedin yeri açıklanacaktı. Ancak Nicole bu pazarlık koşulunu savcıya bildirince hemen cesedin yerinin açıklanması için kişisel olarak savcının tehdidiyle yüz yüze geldi. Ama genç kadın avukat ile müvekkili arasındaki gizliliğin korunmasının etik bir ilke meselesi olduğuna inanıyordu. Bu nedenle Nicole cesedin yeri hakkında bilgi vermeye karşı çıktı ve davanın yargıcı ona bu konuda hak verdi. Savcı kurbanın ailesine danıştıktan sonra pazarlığı yapmaya razı oldu. Katil cesedi parçaladığını, organları buz dolu bir kutuya koyup New Jersey eyaletinde bataklık bir yere gömdüğünü söyledi. Sonunda ceset bulundu ve suçlu ömür boyu hapse mahkum oldu. Ama daha sonra baro yönetimi genç kadını meslek ahlakına aykırı pazarlık yapmak suçuyla sorguladı. Ve işte bugün sorgulama sona ermiş ve genç avukat aklanmıştı. Baba April kızının şerefine kadehini kaldırdı, bir yudum içki içip, "Nicole, sen bu davada tümüyle onurlu davranmış oldun mu?" diye sordu. Babasının bu sorusu karşısında birdenbire tüm coşkusunu yitirmiş gibi olan genç kadın, "Bu bir ilke sorunuydu baba. Devlet herhangi bir durumda avukat müvekkil arasında ayrıcalığı ihlal etme yetkisine sahip değildir. Olay ne denli ciddi ya da kutsal olursa olsun bu böyledir," dedi. Baba April bir kez daha sordu. "Sen kurbanın ana babası için hiç üzülmedin mi?" "Elbette," diyen Nicole rahatsız olmuş gibiydi. "Ancak bu temel yasa ilkesinin çiğnenmesine nasıl izin verebilirdim? Acı çektim, gerçekten acı çektim ama başka ne yapabilirdim? Gelecekteki yasa önceliklerini oluşturmak için bir takım özverilerde bulunulması gerekir. Ve her şeye karşın baro yönetimi seni sorguladı, öyle değil mi?" "Kendilerini kurtarmak için öyle yaptılar. Bu siyasal bir davranıştı. Yasal sistemin karmaşıklıkları arasında yetişmemiş insanlar, yasa ilkelerini benimseyemezler ve gürültü koparırlar. Böyle bir durumda benim davam her şeyi ortaya döktü. Şimdi ülkenin ileri gelen yargıçları, kamuoyunun önüne çıkıp anayasal yönden bu bilgiyi vermemekte haklı olduğumu açıklamak zorundalar." "Bravo," dedi baba April. "Yasa her zaman sürprizlerle doludur. Kuşkusuz bu, avukatlar için böyledir." Nicole, babasının kendisiyle eğlendiğini biliyordu. Sert bir sesle yanıt verdi. "Yasa denilen kurumlar olmazsa hiçbir uygarlık ayakta kalamaz." "Bu doğru," diyen baba April, kızını yatıştırmak ister gibi dingin bir sesle konuştu. "Ancak bir adamın çok korkunç bir suç işleyip sonra da idam cezasından kurtulması haksız bir şey gibi görünüyor bana." "Bu da doğru," dedi Nicole. "Ancak bizim hukuk sistemimiz suçu kabul edip pazarlık yapma temeline oturtulmuştur. Her suçlunun layık olduğundan az ceza aldığı doğrudur. Ancak bir bakıma bu iyi bir uygulamadır. Bağışlama insanları iyileştirir. Uzun süreçte toplumumuza karşı suç işleyenler daha kolayca saygınlıklarını yeniden kazanacaktır." İşte bu alaycı ruhsal hava içindeki baba April bir kez daha kadehini şerefe kaldırıp içti ve sonra kızına döndü. "Ancak söyle bana Nicole, çıldırdığı için bir insanın suçsuz olabileceğine hiç inandın mı? Hiç değilse o adam özgür iradesi dışında mı hareket eder sana göre?" Valerius söylediklerini tartar gibi soğuk bakışlarla Nicole'e bakıyordu. 40 yaşında, sert kıllı, kısa bıyıklı ve saçları ağarmaya başlamış bir adamdı. Haber alma subayı olarak uzun yılların deneyimleriyle insanın ahlaki değerleri üzerinde kararlar verebiliyordu. Kız kardeşinin ortaya koyduğu düşüncelerle ilgilenmişti. Marcantonio ise babasının yaşamından utanç duyarak normal bir yaşantıya geçmek üzere yüksek amaçlar edinen kız kardeşini anlayıp ona hak veriyordu. Ancak şu anda Nicole'ün düşüncesizce bir laf edip de babalarının onu bir daha kesinlikle bağışlamamasından endişe duymaktaydı. Astor'a gelince Nicole'ün şu anda parıldayan güzel gözleri ve babasının sözlü dürtüklemelerine karşılık veren inanılmaz enerjisi karşısında hayranlık duyuyordu. Onunla yeni yetmelik dönemindeki sevişmeleri ve şimdi de Nicole'ün kendisine gösterdiği sevecen tavırları unutamıyordu. Oysa şimdi Astor değişmişti. Onlar sevgili değillerdi artık. Bu kolay anlaşılır bir durumdu. Astor, aralarındaki uzun zaman önce yaşanan aşk ilişkisini Nicole'ün erkek kardeşlerinin bilip bilmediğini hep merak ederdi. Ancak ciddi bir kavga çıkarsa kendisinin tek sığındığı şu aile ortamı ile bağları kopabilir diye endişeliydi. Ve de genç kadının savunduğu düşüncelere yakınlık beslemiyordu. Sicilya'da geçirdiği 10 yıl Astor'a çok başka şeyler öğretmişti. Ayrıca dünyada en çok değer verdiği iki insanın bu denli farklı düşünmesi onu şaşkınlıklara düşürüyor ve Nicole şu anda haklı olsa bile kendisinin baba April'i bırakıp genç kadının tarafını tutamayacağını düşünüyordu. Nicole yüreklilikle babasının gözlerinin içine baktı. O adamın bir özgür iradesi bulunduğuna inanmıyorum. Yaşamın koşullarıyla çarpıtılmış algılamaları, kalıtımsal edinimleri, bedeninin kimyası ile ve tıbbın olanaklarını bilmemesi nedenleriyle cinnet geçirmişti. İşte bu yüzden ben bu adamın özgür iradesi dışındaki güdülerle hareket ettiğine inanıyorum. Baba April biraz düşündü. Eğer o adam sana bütün mazeretlerinin yapay ve sahte olduğunu söylese gene de onu kurtarmak üzere çaba harcar mıydın? Evet dedi Nicole. Her bireyin yaşam hakkı kutsaldır. Yaşamı onun elinden almaya devletin hakkı yoktur. Alay eder gibi gülümsedi kızına baba April. Bu inancın senin İtalyan kökenli kanından geliyor. Çağdaş İtalya'da idam cezasının uygulanmadığını biliyor musun? Bütün insanların, bu arada suçluların hayatı kurtuluyor orada. Oğulları ve Astor babanın bu sözlerinden rahatsız oldular. Oysa Nicole hiç de öyle olmuş gibi görünmüyordu. Genç kadının sesinin tonu sertleşmişti. Devletin adalet şemsiyesi altında önceden tasarlanmış cinayetleri işlemesi barbarca bir davranıştır. Bunu hepinizin kabul edeceğini düşünüyorum. Genç kadının söyledikleri babasının kötü ününe karşı bir meydan okumaydı. Genç kadın güldü ve sakin bir sesle ekledi. Biz bir seçeneği ileri sürüyoruz. Suçlu bir kurumdaki hücreye ömür boyu hiçbir kurtulma ve bağışlanma umudu bulunmaksızın kapatılıyor. Böylece artık o topluma karşı tehlike oluşturmuyor. Baba April soğuk bakışlarla kızına bakarak yanıt verdi. Her seferinde tek bir şeyi konuşalım. Ben devletin insan yaşamını sona erdirme yetkisini onaylıyorum. Senin savunduğun bağışlanmasız ve özgür bırakılmasız ömür boyu hapis cezası bir şaka gibi. Aradan 20 yıl geçer, yeni bir ipucu bulunduğu ya da suçlunun saygınlığını yeniden kazandığı düşünülebilir. Suçlu yeni bir kişilik kazandığı denilebilir. Böylece insanlığın memelerinden sevecenlik sütleri akmaya başlar. Kimse daha önce ölen kişiyi aklına getirmez ve adam özgür kalır. Bu gerçekten önemli değil mi senin için? Nicole kaşlarını çatarak karşılık verdi. Baba, kurbanın yaşamının önemli olmadığını ağzıma almadım. Ancak bir can daha almak kurbanın yaşamını geriye döndürmeyecektir. Öldürmeye göz yumduğumuz sürece hangi koşullar altında olursa olsun öldürme olayı devam edecektir. Bu noktada baba April sustu. Masada çevresine, oğulları ve Astor'a bakarken içkisini yudumladı. Size gerçeği söylememe izin verin diyerek gene kızına döndü. Onda pek seyrek görülen sertlikle konuşmaya başladı. İnsan yaşamı kutsaldır mı diyorsun? Hangi kanıtla böyle oluyor? Tarihin neresinde bu var? Devletler ve dinler tarafından çıkarılan savaşlarda milyonlarca kişi öldü. Siyasal anlaşmazlıklar ve ekonomik çıkarların yarattığı düşmanlıklarla binlerce kişinin canına kıyıldı. İnsan yaşamının kutsallığı üzerine açılan kampanyalarla kaç kez kimler ne kadar para kazandılar? Ve sen müvekkilini kurtarmak için kurbanın ölümüne göz yummadın mı? Bu sözlere yanıt verirken Nicole'ün gözleri parlıyordu. Ben hiçbir şeye göz yummadım. İşlenen suçları mazur görmüyorum. Barbarca şeyler olduğu kanısındayım. Ancak adam öldürme denilen barbarlığın yinelenmemesi için uğraşıyorum. Baba April onların can kulağıyla dinlemelerini sağlamak ister gibi daha sakin ama içtenlikli bir sesle "Her şeyin ötesinde sevgi duyduğumuz kurban toprağın altında yatıyor," dedi. "Bu dünyada yaşaması önlendi. Bir kez daha onun yüzünü göremeyeceğiz. Sesini duyamayacak ve tenine dokunamayacağız. O karanlıkların içinde kalacak, bir yitik olacak." Hepsi baba April kadehinden bir yudum daha içerken suskunluk içinde beklediler. Sonra baba kızına baktı. "Şimdi Nicole dinle beni. Müvekkilin, senin katilin ömür boyu hapse mahkum oldu. Yaşamının geri kalanını bir kurumda demir parmaklıkların arkasında geçirecek. Sen öyle diyorsun çünkü. Ancak her sabah doğan güneşi görecek, sıcak yiyecekleri tadacak, müzik dinleyecek, damarlarındaki kanı akacak ve dünyaya ilgi duyacak. Onu seven kişiler yanına gelip adamı kucaklayacaklar. Onun kitap okuyabileceğini, marangozluk öğrenip masa ve iskemle yapabileceğini biliyorum. Özetle o yaşayacak ve bu adalet değildir." Nicole düşüncelerini açıklamakta kararlıydı. Yanıt vermekten kaçınmadı. baba, hayvanları evcilleştirirken onların çiğ et yemesine izin vermezsiniz. Çiğ eti tattırmazsınız bile. Çünkü yeniden çiğ et isteyecektir. Biz adam öldürdükçe öldürmek daha kolaylaşıyor. Bunu anlamıyor musun? Babası yanıt vermeyince sordu. Ve sen neyin adil olup olmadığına nasıl karar verebilirsin? Bu çizgiyi nerede çizebilirsin? Bu sözleri babasına karşı bir meydan okuma gibi söylemişti. Ancak genç kadının sözleri daha çok babasına karşı bütün o yıllar boyunca taşıdığı kuşkuları duyurmak ister gibiydi. Herkes baba April'in kızına öfkeyle bağırıp çağırmasını bekledi. Oysa baba birdenbire o eski iyi huylu tavrına dönmüştü. Benim de zayıf olduğum anlar vardır. Ama bir çocuğun kendi ana babasını yargılamasına kesinlikle izin vermem. Çocuklar aslında yararsızdır ve bizim sabrımızla hayatta kalırlar. Ben kendimi bir baba olarak tüm kınama ve sitemlerin ötesinde sayıyorum. Toplumun temel direğini oluşturan yetenekli, başarılı ve yaşamda bir şey elde etmiş 3 çocuk yetiştirdim. Siz yazgıya karşı tümüyle güçsüz değilsiniz. İçinizden biri beni kınayabilir mi? Birden Nicole sakinleşti. Sakin bir sesle, "Hayır," dedi. "Bir baba olarak kimse seni kınayamaz. Ama sen bir şeyi konu dışı bırakıyorsun. Hayatta canı yananlar asılanlardır ve zengin kişiler son yargılamadan kaçıp kurtulurlar." Baba April pek ciddi bir tavırla sordu. "Peki o zaman sen neden yoksullarla birlikte zenginlerin asılmasını da sağlamak üzere yasa değişiklikleri çıkarmak için uğraşmıyorsun? Bu yapacağın daha aydınca bir şey olurdu." Astor neşeyle gülümseyerek mırıldandı. "Öyle bir durumda geriye pek azımız kalırdı." Genç adamın bu sözleri bir anda odadaki buzları kırar gibi oldu. "İnsanlığın en büyük erdemi acıma göstermektir," dedi genç kadın. "Gerçekten aydın olan bir toplum insanı idam etmez, sağduyu ve adaletin verdiği cezalardan gayrısını uygulamaktan kaçınır." Bu sözleri duyunca baba April kendisini iyice yitirir gibi oldu ve söylendi. "Böyle düşünceleri nereden ediniyorsun? Bunlar kendine düşkün korkak insanların fikirleridir. Dahası dinsizce düşüncelerdir. Kim Tanrı'dan daha bağışlayıcı olabilir? Oysa Tanrı bağışlamıyor ve cezalandırmaları durdurmuyor. Tanrı'nın buyruğu ile bir cennet, bir de cehennem var. Tanrı dünyasındaki yası ve üzüntüleri de durdurmuyor. Tanrı'nın yüce görevi gereğinden daha çok acıma göstermemek. Ve sen kim oluyorsun da böyle görkemli bir inceliği göstermeye kalkıyorsun? Bu yaptığın bir kendini beğenme ve küstahlık gösterisidir. Sen kendini şimdikinden daha iyi bir azizler dünyası yaratabilecek biri mi sanıyorsun? Unutma, azizler yalnızca Tanrı'nın kulağına dualarını mırıldanır ve sadece kendi şehitliklerinde doğru olanı yapma hakkını kazanırlar. Hayır, bizim görevimiz insanları izlemektir. Eğer öyle yapmazsak, o türden adamlar daha başka ne korkunç günahlar işleyebilirdi. Biz de bu şekilde dünyamızı şeytana teslim etmiş olurduk. Bu sözler bir kez daha Nicole'un konuşmaktan vazgeçecek kadar öfkelenmesine neden oldu. Oluşan sessizlikte Valerius ile Marc Antonio gülüyorlardı. Astor ise dua eder gibi başını iyice önüne eğmişti. Sonunda genç kadın, "Baba, sen bağnaz bir ahlak dersi öğretmeni gibi acımasızca konuşuyorsun. Oysa sen bu konuda izlenilecek bir örnek değilsin," diyebildi.